Ayrım 14, saklı seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 117. Yaşam patentlenemez. Bu küresel oyunu bozanlar, bu ülkenin isimsiz kahramanları. Yaşam patentlenemez şiarıyla 2004 yılında kurulan GDO'ya hayır platformu, kamuoyunu harekete geçirmek için canla başla çalıştı. Dipnot, GDO'lu ürünlere karşı yılmaz mücadele verenlerin başında gelen bir isim de Profesör Doktor Tayfun Özkaya'dır. 2012 yılında başından geçen olayı şöyle anlattı. Bir televizyon programına telefonla katılmıştım. Yerel tohumların ulus ötesi şirketlerce yağmalandığını anlattım. Konuşmanın sonunda teşekkür ettiler. Telefonu kapayıp televizyondan programı izlemeye devam ettim. Yönetici ve stüdyo konuğu yerel tohumlarımızı mutlaka patentleyelim. Bu şekilde koruruz dediler. Söylemek istediğim asla bu değildi. Yaşam patentlenemez düşüncesine bağlıyız. Bu alanda patent tohum çeşitlerini yani yaşamı metalaştırmak demektir. Bu tohumları para ile satmaktan farklı bir şeydir. Birileri çoğalttıkları tohumları satabilirler. Patentte ise şirketler belli bir çeşit üzerinde fikri mülkiyet hakları olduğunu iddia ediyorlar. Resmen o tohum çeşidi onların oluyor. Kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla GDO'ya hayır platformu 16 ilde canavar domates balonu ile birlikte GDO'ların zararları ve yarattığı bağımlılıkla ilgili broşürler dağıttı. Pek çok ilde panel, konferans, söyleşiler düzenledi. Topladığı yaklaşık 100 bin imzayı Meclis Dilekçe Komisyonu'na sundu. Ne yazık ki son 5 yıldır nedense platformun pek sesi çıkmaz oldu. Okan Bayülgen'den Enver Aysever'e kadar insanlar konuyu ekranlara taşıdı. Henüz dönek olmadığı dönemde Yiğit Bulut bile sert makaleler yazdı. Diyebilirsiniz ki öyle ya da böyle sonuçta AKP yasa çıkarmadı mı? Çıkardı ama şu sebeple vatandaşlar ve dernekler Danıştay'a dava açtı. Yasa çıkmadan yönetmeliğin çıkarılmasının yasama yetkisinin devri anlamına geldiğini belirttiler. Danıştay yönetmeliğin ithalat maddesini durdurdu. Yönetmelik 20 Ocak 2010 tarihinde tekrar değişti. GDO analizi yapılacak ürün listesini AKP 27 üründen 9 ürüne kadar düşürdü. Gerçi analizlerini hangi laboratuvarda yapacaklar ise... Bıkmışsınızdır, kısa keseyim. Asıl çıkması beklenen biyogüvenlik yasası 18 Mart 2010 tarihinde nihayet çıktı. Ama yürürlüğe gireceği tarih 26 Eylül 2010 olarak belirlendi. Yasa nasıl hazırlandı? Ziraat Mühendisleri Odası gibi hiçbir sivil kurum yasa hazırlık sürecine davet edilmedi. Yasa tasarısını bile ulaştırmadılar. Burada bana gelen bir mektuba değinmeliyim. Ben... 2004-2007 yılları arasında ulusal biyogüvenlik mevzuatını geliştirme projesinde çalıştım. Bu çalışmalar sırasında hem BM toplantılarına katıldım hem de bakanlık bürokrasisinin konuya yaklaşımını gözlemleme şansına sahip oldum. Türkiye için GDO politikalarını belirlemekteki güçlüklerden biri üyesi olmamamıza rağmen AB politikalarını da takip etme gereğidir. AB ise GDO politikalarında 2000'li yılların başında değişikliğe gitmiş ve Dünya Ticaret Örgütü'nün de zorlamasıyla denetimli serbestiyet uygulamasına geçmişti. Türkiye soya fasulyesi mısır gibi ürünlerin ithalatçısı durumundadır. Örneğin Türkiye 2016 yılında ithal ettiği 93,5 bin ton mısır tohumunun 58,7 bin tonunu ABD'den satın aldı. ABD gibi bu ürünlerin belli başlı ihracatçılarının hemen hepsi GDO tarımı yapmaktadır. ABD gibi ülkelerde belli ürünlerde %90'ları aşan oranlarda GDO tarımı yapılmaktadır. Bu GDO'ların tohumları patentlidir ve belli firmalar tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla bu ürünleri ithal ediyorsanız aslında GDO'lu ürün ithal ediyorsunuz demektir. Yasa taslağı hazırlanırken dünya ticareti, AB uygulamaları, taraf olunan sözleşmeler gereği yasaklamanın mümkün olmayacağı kanaatine ulaşıldığından çok sıkı süreçlere ve yaptırımlara bağlanmış izin sistemi öngörüldü. Çevreye serbest bırakmak tarımını yapmak için bu terim kullanılıyor. Bilimsel amaçlı kullanmak, nakliyesini yapmak hep sıkı süreçlerle ve ağır yaptırımlarla düzenlenecekti. Gıdada kullanmak, bebek mamasında kullanmak ise kesin biçimde yasaklanacaktı. Diğer sorun GDO'lu ürünlerin, yerli ürünlerin gen yapısını bozması ihtimaliydi. O nedenle tarımını yapacak olan izin alınmalı, tozlaşmayı önleyecek mesafeler bırakılmalıydı. GDO'lu tarım yapılabilecek yerleri endemik türlere de zarar vermeyecek biçimde belirlemek için bir makro plan da yapılmalıydı. Daha sonra tarım arazilerinin parçalanmasını önlemeye yönelik politikaların gerekliliği de o dönemde iyice hissedilmişti. Özet olarak o taslak çok sıkı bir hukuki çerçeve çizmekteydi. Ağır yaptırımlar nedeniyle taslak sektör ve firma temsilcilerinden çok tepki çekti. Tabii o zaman biz de şunu söyledik. Ürün zararsız diyorsanız neden korkuyorsunuz? Yasalar izin versin diyorsunuz ama izin almak için öngörülen koşulları ve uyulması gerekenleri neden ağır buluyorsunuz? Tabii burada GDO'ların zararsız olduğunu iddia eden ihracatçı ülkelerin GDO'dan kaynaklanan zararlardan sorumluluk için hazırlanan protokole her türlü engeli çıkarttığını not etmek gerekir. Dolayısıyla aynı soru onlara da sorulabilir. Madem zararsız neden korkuyorsunuz sorumluluktan? Sonuç olarak biyogüvenlik yasa taslığı 2 yıldan uzun süre sübenaltı edildi. Ve bir gün yaptırıma ilişkin hükümleri bir ceza hukuku profesörü tarafından kuşa çevrilip yine gündeme geldi. Tarım Bakanlığından bir bürokrat göz gezdirmem için taslağı bana gönderdiğinde taslağı tanıyamadım. Bizim 2 yıl önce hazırladığımızdan çok farklıydı. Farklı olmasının sebebini tahmin ediyorsunuz. Ek bilgi vereyim. BM'ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile Dünya Sağlık Örgütü WHO birlikte Codex Alimentarius Komisyonu, Commission Teşkilatı kurdu. Görevi insan sağlığı için risk oluşturan katkı maddelerini denetlemekti. Türkiye bu teşkilata üye oldu, mecburdu. Çünkü Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olanlar gıda kodeksine uymak zorundaydı. Commission'ın arkasında tabii ki Rockefeller gibi büyük küresel şirketler vardı. Bir sonraki bölümde konuyu daha açacağım. Şimdilik geçiyorum. Raflarda yakalanan yalan. Hatırlatayım, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 26 Ekim 2009'da resmi gazetede yayımlanan gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, kontrol ve denetimine dair yönetmelik ile GDO'lu ürünlerin Türkiye'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı. Gerçi bakanlık önce 27 ürünün GDO analizine tabi tutulacağını açıklamış, ancak yeterli laboratuvar altyapısı olmadığı için analize tabi tutulan ürün sayısı 9'a indirilmişti. İşte bu mısır, soya, kanola, pamuk, papaya, domates, şeker pancarı, çeltik, birinç, patates, 9 üründen domates, papaya ve çeltik hariç diğer 6 ürünün ithalatına izin verildi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 2010 yılında aldığı kararlara göre Türkiye'ye ithalatına şu açıklamayla izin verdi. Genetiği değiştirilmiş MON 1445-2 pamuk, MON 15985-7 pamuk, MON 1445-2 çarpı, MON 15985-7 melez pamuk çeşitlerinin yem, gıda, rafine yağ ve pamuk lifi olarak kullanıldığında mevcut bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir. Aynı kararla MON 531-6 kodlu pamuk, MON 531-6 XMON 1445-2 kodlu pamuk, LL Koton 25 pamuk çeşidi için ise yem, gıda, rafine yağ ve pamuk lifi olarak kullanıldığında herhangi bir risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır denildi. Fakat bu 3 çeşit pamuk için insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen etki oluşturmayacağı ibaresinin yer almaması dikkat çekiciydi. Çünkü bir sonraki kararda GT-73 Canola, T-45 Canola ve MS-8X RF hibrit canola çeşidi için yem, gıda, rafine yağ olarak kullanıldığında mevcut bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir görüşüne yer verildi. Ve bakanlık kararıyla ilk kez genetiği değiştirilmiş şeker pancarı ithalatına da izin verildi. Kararda H7-1 şeker pancarı çeşidinin yem gıda olarak kullanıldığında mevcut bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir denildi. Türkiye'de şeker pancarı üretimini kota ile sınırlayan ve çiftçilere alternatif ürünler yetiştirmesi için destek veren AKP iktidarının GDO'lu şeker pancarı ithal etmesi karşısında insan söyleyecek söz bulamıyor. Yetmezmiş gibi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 2009 yılında analize tabi tuttuğu 27 ürün arasında yer alan ancak daha sonra listeden çıkardığı genetiği değiştirilmiş maya ve bakterinin de ithalatına 2010 yılında izin verdi. Bakanlık genetik olarak değiştirilmiş, kontrollü ısı kullanılarak öldürülmüş MT-663, PMT-742 veya PAK-729 mayo biyo kütlesi canlı GDO içermediğinden yem katkısı olarak kullanıldığında eldeki bilgiler ışığında insan ve hayvan sağlığı açısından istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir diyordu. Dikkat ettiniz mi? Tarım Bakanlığı kararlarında mevcut bilgiler ışığında istenmeyen bir etki oluşturmayacağı beklenmektedir gibi kesin olmayan ifadeler kullanılıyordu. Bakanlık GDO'lu ürünlerin doğuracağı zararlar nedeniyle tüketicilerin hukuki yollara başvurmasından kaçınmak amacıyla mı kesin olmayan ifadeler kullandı ya da yazdıklarına inanmıyorlar mıydı? Sonuçta ister yasal ister yasa dışı yollardan GDO ürünleri Türkiye'ye girmeye devam etti. İktidarın resmi açıklamasına göre ülkede 112 GDO'lu gıda vardı. Yerseniz. Yıl 2017, Adana'daki fırınların %80'ine ürün gönderen firmanın ekmek katkı maddesinden GDO'lu 35S, NOS, FM ve soya çıktı. Sonra ne olacak? GDO'lu ekmek nedeniyle fırıncılara soruşturma açtılar. Sanki GDO'yu fırıncılar üretti. Sanki ABD'ye bağımlı tarım politikasının sorumlusu esnaflar. Eskiden köylüleri suçluyorlardı, şimdi esnafları suçlamaya başladılar. Ülkede 675 bin gıda işletmesi var, denetimlere yetişemiyoruz diyor yetkililer. Gözleri kulakları hep küçük esnafta, küresel şirketlere dönüp bakamıyorlar. Bakan Mehdi Eker kitabında şu tespiti yaptı. AK Parti ile birlikte her alanda olduğu gibi tarım alanında da son 12 yılda başarı öyküleriyle dolu bir dönemi yaşadık. Eski Türkiye'de tarım popülizmi çokça yapılan ancak gerçek siyaseti yapılmayan bir sektördü. Osmanlı'nın son dönemlerinden 2002 yılına kadar siyaseti yapılmayan tarım sektöründe 2002 sonrası Türkiye tarımının siyasetinde de köklü değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Bizden önce Türkiye'de maalesef tarımın değeri ve önemi bilinmemekteydi. Yahu daha 2 yıl önce Türkiye'de Danone'nin Aptamil bebek mamasında GDO bulunmadı mı? Yüzleri yok, kolları var bunların. Fatih'in tavuğundan Rockefeller'ın tavuğuna. Aşağıda okuyacağınız yazı için Erdoğan hakaret ettiğim iddiasıyla benden şikayetçi oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi. Erdoğan'ın avukatı bu karara itiraz etti. Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği itirazı haklı buldu, kovuşturmaya yer yoktur kararını kaldırdı. Devreye Adalet Bakanlığı girdi, bakanlık dava açılmasına izin verdi. Ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlayıp Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu. Mahkemenin ne kararı verdiğinden önce yazdığım Sözcü Gazetesi'ndeki makalemi okumalısınız. İşte yazım. Skandal, skandal. Ne yazık ki siyasetin gündeminde bu skandal yok. Oysa bu insan sağlığının hiçe sayıldığının net olarak ispatıdır. Kimse sesini çıkarmıyor. Oysa bu hep bana, hep aileme anlayışının net ispatıdır. Susuluyor. Konu tavuk olduğu için, konu bıldırcın olduğu için, konu sebze olduğu için, konu yemek içmek olduğu için herhalde önemsenmiyor, küçümseniyor. Ne büyük hata. Evet, kaçak Aksaray'daki tavuk bıldırcın kümeslerinden bahsediyorum. Evet, kaçak Aksaray'ın bahçesinde yetiştirilen sebzelerden bahsediyorum. Böyle bir cumhurbaşkanı olur mu? Millete yedirdiğini kendi yemiyor, millete yedirdiğini ailesine yedirmiyor. Hiç mi kimsenin aklına gelmiyor, cumhurbaşkanı neden bakkaldan, pazardan, marketten alışveriş etmiyor da kendi yiyeceğini kendi ürettiriyor? 13 yıldır milletin ne yediğini, millete ne yedirdiğini kendi iyi biliyor. Evet, endüstriyel yiyeceklerden bahsediyorum. Sizin çocuğunuzun erken ergenliğe girmesine neden olan yiyeceklerden. Sizin çocuğunuzun alerjisini arttıran, obez olmasını sağlayan, tüm hormon bozukluklarına neden olan yiyeceklerden bahsediyorum. Sizin kısır olmanıza, kanser olmanıza, sinir sistemi bozukluklarına sebep olan yiyeceklerden bahsediyorum. Çevreyi yok eden GDO'lu, genetiği değiştirilmiş endüstriyel yiyeceklerden bahsediyorum. Gördünüz mü, duydunuz mu? Bir cumhurbaşkanı düşünün ki halkına yedirdiğini kendi yemiyor, ailesine yedirmiyor. Başta Hindistan olmak üzere Asya'yı, başta Arjantin olmak üzere Güney Amerika'yı ve tüm Afrika'yı zehirleyen emperyalist ülkelere, küresel şirketlere, ülkemizin kapısını açanlar demek yaptırdıkları kaçak Aksaray'da doğal besleniyorlar, öyle mi? Bu ahlaki midir? Hazreti Muhammed'in komşusu açken tok yatan bizden değildir sözünü şöyle değiştirebilir miyiz? Komşusu GDO'lu yiyeceklerle zehirlenirken doğal yoldan beslenen bizden değildir. Ey tarih, bunu böyle yaz. Ülkeye GDO'lu ithal ürünler gelmesi için neler yapmadılar ki? Tohumumuzu kuruttular, çıkardıkları tohum yasasıyla köylüyü yabancı şirketlere, GDO'lu hibrit tohumlara mecbur ettiler. Toprağın binbir çeşit ilaçla zehirlenmesine, sularımızın kirlenmesine, mezralarımızın yok edilmesine seslerini çıkarmadılar. Denetimleri yapacak ziraat mühendislerine, veterinerlere iş vermediler. GDO'lu ürünlerin gıda imalatında ve hayvan yeminde kullanılmasını serbest bıraktırarak gıda güvenliğini yok ettiler. Sürekli yasalarla oynayarak tarımı, hayvancılığı bitirdiler. Yabancı gıda tekellerine ülkeyi bağımlı hale getirerek gıda bağımsızlığını yok ettiler. Buğdayı bozdular, pirinci bozdular, mısırı bozdular. Temiz, sağlıklı neredeyse tek gıda bırakmadılar. Her gıdaya yapay tatlandırıcı konulmasına ses çıkarmadılar. Tarımsal tüm devlet kuruluşlarını peşkeş çektiler. İnsanımızı ithal GDO'lu ürünlere mecbur bırakarak sindirim sistemlerimizi, bağırsaklarımızı yok ettiler. Binbir hastalığın artmasına sebep oldular. Ve sonra kendi gıdalarının sağlıklı olması için Özbekistan Halk Hareketi lideri Muhammed Salih'in eşi alternatif tıpçı, Gerçek Tıp Yitik Şifanın İzinde kitabının yazarı Aidin Hanım'ı danışman yaptırdılar. Onun vefatından sonra göreve TV ekranlarında hazırladığı bitkisel kürlerle tanınan biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor İbrahim Adnan Saraçoğlu getirildi. Sağlıklı beslenmek için kaçak Aksaray'a kümesler kurduruyorlar, sebze meyve diktiriyorlar. Demek endüstriyel gıda tehlikesinin farkındalar. Peki, o kendini kurtardı, o ailesini kurtardı. Ya biz, ya bizim sağlığımız? Halk sağlığının hiçbir önemi yok. GDO'lu ürünler yüzünden kızlarımız 6 yaşında regl oluyor. GDO'lu ürünler yüzünden insanlarımız 30-40 yaşında kanserden ölüyor. GDO'lu ürünler yüzünden her 7 aileden biri doğuramıyor. Kaç nesil çürütülüyor? Hiç mi sorumluluk duymuyorlar? Cumhurbaşkanlığının sorumsuzluğu bu anlama mı geliyor? Sormayalım mı, susalım mı, kümesin gerçek anlamını yazmayalım mı? Ah benim AKP'li kardeşim, nasıl hala farkına varamazsınız? Hadi kendinizden vazgeçtiniz, çocuğunuzun sağlığını da mı düşünmüyorsunuz? Saraylarına kendi kümeslerini niye yaptırıyorlar, hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi bir büyük ayrımın farkında değilsiniz? Biri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi, Atatürk tarımın gelişmesi için 1925 yılından itibaren örnek çiftlikler kurdu. Ankara'da Orman Çiftliği, Yalova'da Millet ve Baltacı Çiftlikleri, Silifke'de Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, Dört Yol'da Karabasmak Çiftliği, Tarsus'ta Pillioğlu Çiftliği. Bu 7 çiftliğin arazi varlığı 15.500 hektar kadardı. Atatürk 11 Temmuz 1937'de Başbakan İsmet İnönü'ye yazdığı bir yazı ile bu çiftlikleri hazineye, yani halka bağışladı. Bu çiftliklerin idaresine devralmak üzere 1 Ocak 1938 tarihi ve 3308 sayılı kanunla bir iktisadi devlet teşekkülü olarak örgütlenen Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu oluşturuldu. Kuruluşun amacı oluşturacağı zirai makine ve araç parkıyla köylünün ekim, nadas ve harmanına yardım ederek, tarlalarında tarımsal mücadele yaparak onları modern tarıma alıştırmaktı. Kurum çalışmalarını daha çok tahıl türleri ve hayvan ırklarının iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaştırdı vesaire. Diğeri Atatürk Orman Çiftliği üzerinde Aksaray inşa ettirdi ve Aksaray'da halk için tavuk, bıldırcın, sebze, meyve üretimi yaptırmıyor. Aksaray'da sadece kendi ve ailesi için üretim yaptırıyor. İşte fark budur. Biri köylü öğrensin, halk yesin diye örnek çiftlikler kuruyor. Diğeri kendim, ailem hem oturup hem yesin diye Atatürk Orman Çiftliği'ni ne hale getiriyor? Erdoğanların bencil dünyalarını anlatması bakımından kümes iyi bir simge değil mi? Kim ne derse desin, bunun adı çöküştür. Düzenin, siyasetin ve insanın çöküşüdür. 1 Nisan 2015. Makalem bu. İstiyorlar ki hiç eleştirmeyelim, yandaş olalım. Yazımda tek cümle hakaret yok. Yazımda tüm cümleler ülke gerçekleriyle ilgili. Sonunda beraat ettim. İnatla da gıda sağlığı konusunda yazmayı sürdürdüm. Dipnot. Kuşkusuz sadece ben değil, Cumhuriyet Gazetesi'nden Çiğdem Toker yazdı. Adı TC Cumhurbaşkanlığı Çiftlik Yapıları. Haziran 2017 tarihli çalışma. Sera Kümes Yapıları konsept proje başlığını taşıyor. Her biri 575'er metrekarelik salatalık, biber ve domates bahçeleriyle 340 metrekarelik saksı bitkilerinin bulunduğu alanda ihtimaldir ki organik seracılık yapılacak. Cumhurbaşkanı ve saray personelinin beslenmesi söz konusu olduğunda maksimum tarımsal sağlık kurallarının gözetilmesi normal olmalı. 8 Ekim 2017. Çünkü bir büyük tuzak konusunda herkesi uyarmalıydım. 14. ayrımın sonu. Sayfa 127.